Güne Bakan Deprem Özel. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Dünyanın dört bir yanına radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresimizden ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, dün saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem, ardından Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi yaralandı. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Kaypak son depremler hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Deprem bölgesinde iş sağlığı ve güvenliği ne durumda? İş yerlerinde afet yönetimi nasıl olmalı? İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Furkan Kahraman stüdyomuzda bizlerle olacak. Tarihte önemli depremler: Maraş, Hatay, İstanbul ve Orta Anadolu depremleri ve etkileri. Depremlerin sosyal, stratejik ve demografik etkileri, göç. Bir doğal afet olarak depremlerin etkilerine karşı alınabilecek tedbirlerin tarihi örneklerini, depremler sonrası ortaya çıkan tsunamileri, yangınları, salgın hastalıkları, kıtlık, açlık, kolera gibi sorunları konuşacağız. Altaylardan Balkanlara köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerle olacak. Güne Bakan başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Kaypak hocamız telefon attığımızda. Bülent hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, hoş bulduk.
Kıymetli hocam tekrar geçmiş olsun. Yeni bir deprem yaşadık dün saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, ardından Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Bu son depremleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani şöyle, ben de o bölgedeki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu tabii ardından gelen başka bir sarsıntıyla insanlar yine bir panik havası yaşadılar. Gerçekten zor bir durum yani. Kimi biliyorsunuz hasarlı binalarda yıkımlar oldu ve dolayısıyla bu binalarda 5-6 can kaybı daha meydana geldi. Yani olmaması gereken bir şey oldu aslında. Yani bu can kayıplarının hiç olmaması gerekiyordu ama nitekim insanlar eşyalarını kurtarmak pahasına öyle hasarlı binalara girince işte bu kaçınılmaz son olmuş oluyor yani. Şimdi deprem açıkçası baktığımızda bu 15 gün önce meydana gelen depremin güney ucunda, yani o fayın güney ucunda meydana gelen, özellikle Samandağ, Defne, işte Yayladağ civarlarında oluşan bir deprem aktivitesi. Ama benim değerlendirmem şu: bazıları buna tek başına bir deprem diyor, ayrı bir deprem diyor ama bu yani bizim sismoloji bakış açısıyla bu bir artçı deprem. Sistemin başka bir noktasında oluşmuş olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem bu. Yani tabii bunun da ikincil depremleri, üçüncül depremleri var. Yani artçıları var, kendi içi, kendine has olan. Yani bunu tek başına değerlendiren de olabilir. Yani benim dediğim gibi bir artçıdır bu, tüm silsilenin içerisinde meydana gelmiş olan diğer bir deprem şeklinde. Ama işte bunu da demiştik, daha önceki yayınlarda da demiştik biz bunları. Yani ana şok çünkü çok büyük. 7.7-7.8 büyüklüğündeki bir depremin artçıları bu civarlarda olur dedik yani. Dolayısıyla
normal kabul edilebilir diyorsunuz bu büyüklükte
tabii
bir depremi.
Normal, aynen. Aynen ama şimdi tek başına bu depreme baktığımızda 23 Kasım'daki Düzce depreminden daha büyük.
Evet.
23 Kasım'da bir deprem yaşadık Düzce'de. Ondan daha büyük bir deprem bu deprem. O 6 civarındaydı. Bu 6.4. Yani neredeyse 4 katı fark var aralarında. Dolayısıyla yani bunun hani yıkıcılık, biz buna genelde şiddetli deprem diyoruz. Yani şiddetli yıkıcılık özelliği vardır ama bir 7.7, 7.8 gibi değildir. Yani çünkü aralarında devasa fark var yani. Ama bu tabii devam edecek. Yani bu dediğimiz gibi şu anda 15 gün oldu, 16. gündeyiz ve hala artışlar devam etmekte ve bundan sonra da işte sayıları azalarak, yoğunlukları azalarak ve büyüklükler de belirli bir limitlerin altında kalarak bir süre daha devam edecek. Bunun süresini ama kestiremiyoruz. O zaman da dedik işte bu birkaç yıla kadar sürebilir. Seyrek seyrek devam eder yani.
Evet.
Tabii bölge halkı tedirgin. Yani baktığınız zaman birçok insan artık yurdunu, vatanını, orayı terk etmiş durumda.
Tabii çok göç oldu.
Yani evet, yani çünkü yıkım, yani şehir denen bir şey kalmadı artık orada. Yani insanların hayata bağlayacak bir şey kalmadığı için insanlar en azından geçici olarak da olsa terk etmek zorunda kalıyor. Yani yerden göğe kadar haklılar.
Sayın
Dolayısıyla bu
hocam, orada
insanlar...
bulunmanın psikolojisi de çok farklı. İnsanlar bir an önce şehirden kendimi atayım dışarıya, artık bu
Evet.
acıları yaşamayayım, görmeyeyim diye düşünüyorlar.
Doğru, ama işte bir de şöyle bir işin başka bir boyutu var. Ya yani insanlar binasını terk etmek istemiyor. Yani bir de öyle bir durum var. Yani
Evet.
artık eşyası mıdır, özel eşyaları mıdır, kıymetli eşyaları mıdır? Yani terk etmek istemiyor. Bir de yani gitsem ne yapacağım diyor falan. Yani öyle bir ikilem, öyle bir kaos. Yani zor bir durum. Yani gerçekten o insanları anlayabilmek için orada yaşamak gerekiyor. Yani zor bir durum. Gerçekten yani Allah yardımcıları olsun, kolay bir şey değil.
Amin. Çok ciddi uyarılar yapılmasına rağmen eşyalarını kurtarmak için o enkazın altına giriyorlar. Maalesef bu sebeple de can kayıplarımız oldu.
Evet.
Çok büyük duyurular yapılıyor. Lütfen o olay mahalline girmeyin. Yeniden bir artçı depremde bina çökebilir, altında kalıp yaşamınızı yitirebilirsiniz diye. Maalesef bazı kişiler bu uyarılara dikkat etmiyorlar. Bu yüzden de can kayıpları oluyor.
Mustafa Bey, bunun aynısını bakın Adana'da bir binada yaşandı bu. Sanıyorum Adana ya da Malatya, bir hatırlayamıyorum şu anda ama birinci depremde evin bir kısmı yıkılıyor. Bir baba oğul, hatta bunlar da söyleniyordu, baba oğul giriyorlar evin içine, hatta bunlarla birlikte birkaç kişi daha giriyor. Ve saat 1.30'daki depremde binanın geri kalan kısmı da çöküyor. Yani bakın orada bir olay yaşandı. Yani bu ikinci bir benzer olay. Yani bu olmaması gereken bir şey. İnsanlara diyoruz. Yani bilmiyorum, yani güvenlik kuvvetleri belki bir şerit bantlar çekiyor binaların etrafını ama ya insanlar işte dinlemiyor. Yani bunu ne bileyim, neyi göze alarak giriyorlar o binalara. Yani gerçekten çok riskli, tehlikeli. Çünkü depremden ardı arkası kesilmiyor orada. Yani
Evet.
sürekli artışlar devam ediyor. O
Tamam,
yüzden
şunu biliyoruz
mutlaka
kıymetli hocam. Mal canın
evet.
yongası, ama önce can, sonra canan demişler. Candan daha
Evet.
kıymetli bir şey yok.
Aynen. Tabii ki bu çok önemli bir şey. Yani insan canını kaybettikten sonra neyin önemi var ki yani? Hiçbir şeyin önemi yok. Biz de diyoruz, yani biz de bilim insanları olarak diyoruz ki sakın ha. Yani orta hasarlı, ağır hasarlı kesinlikle girilmesin. Hatta ve hatta yani sağlam gibi görünse de bu evler iyice denetimden, uzman gözüyle bir kontrolden geçmedikten sonra, sağlam denilmedikten sonra kesinlikle girilmesin. Yani biz sağlam gibi görürüz ama bir taşıyıcı sistemdeki bir küçücük bir deformasyonu gözden kaçar. İkinci bir artçı zayıf noktasından o binayı yıkar, göçürür yani. O yüzden sağlam da olsa, yani ki uzmanların görüşü alınmadan kesinlikle hiçbir binaya girilmemesi gerekiyor.
Evet. Kıymetli hocam, merak ettiğim bir soru var. Şimdi çevre illerde de hissedilen bu 6,4 büyüklüğündeki deprem yerin 16,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 2 hafta önceki ilk depremde 7 kilometre derinlikte gerçekleşmişti. Bu deprem daha da derinlere giderek mi son bulacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yok öyle bir, hani öyle bir derinlere gidip de yok olacak şekli değil. Yani bu tabii enerjinin yani depremler şöyle, tabii büyük depremler ya da büyük artçılar, yani fayın hangi noktasında enerji birikmişse o noktayı kırarak açığa çıkarıyor. Mesela burada işte AFAD'ın çözdüğü değer 16.7 kilometre falan. Hadi biz buna 17 diyelim. Bu kilometre derinlikte enerji birikimi aşırı derecede olduğu için bu noktadan kırılıyor yani. Zaten yer kabuğu da şudur. Yani yer kabuğunun kırılması da şöyle oluyor. En zayıf noktası neresiyse, gerilme yükünü taşıyamayan kısım orası olduğu için oradan kırılıyor. Dolayısıyla bu da yani hemen hemen kabuk yaklaşık 30 kilometre kalınlıktadır. Bu hemen hemen yarısı bir seviyede, yani kabuğun yarısında meydana gelen bir deprem ki bu orta derinlik diyebiliriz kabuk için. Yani o ana şoklar çok sığdı, yani 7 kilometre, işte 8 kilometre denen de oluyor. Onlar çok daha sığ depremler ve etkisi çok daha fazla oldu. Ya bu
Evet.
6.4 yani öteki depremin neredeyse, yani şöyle desek yaklaşık 12-14 katı kadar daha küçük bir deprem bu. Yani şey bakımından, yıkıcılığı bakımından. Ama enerji bakımından hesapladığınızda çok çok daha küçük bir deprem açığı, o hesaplaması gerekiyor. Daha küçük bir depreme karşılık geliyor. Dolayısıyla bu da henüz hani şiddetli deprem sınıfında yer alan bir deprem. Yıkıcılık etkisi vardır. Keza biz bunu gördük. Ama genellikle hasarlı binaları yıktı. Yani darbe almış, hasar
Evet.
almış binaları yıktı.
Evet. Bu deprem sonrasında 32 artçının meydana geldiği ifade ediliyor AFAD tarafından.
Evet.
Bundan sonra nelere dikkat edilmeli? Uyarılarınızı alabilir miyiz?
Valla bundan sonra işte az önce yaptığımız uyarıları bir daha yapalım. Çünkü bu süreç, yani artçı dağılım süreci ya da artçı olayların süreci bir süre daha devam edecektir. Yer yer bu büyüklüklere erişebilen nitelikte artçılarla rastlanabilir. Bu büyüklükte olmasa bile 5 civarında, 5 ile 6 arasında mutlaka olacaktır bu bölgelerde. O yüzden hani bütün vatandaşların az önceki yaptığımız uyarıya bir daha tekrar diyecek olursak, yani hasarlı binalara girilmemesi, hatta ve hatta sağlam binalara bile girilmemesi, bu binaların kenarlarında, yamaçlarında dolaşılmaması, herhangi bir şekilde oraya işte bir baraka kurup, çadır kurup hani binayı korumak amacıyla bulunulmaması gerekiyor. Çünkü bu şekilde devredebilir. Yani içinde kalmazsınız ama binanın dışarıdan sizin üstüne devrilmesiyle de bir kaza ya da işte bir can kaybı yaşanabilir. O yüzden mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bu sürecek. Yani dediğim gibi artçılar yani birkaç aydan başlayacak, birkaç yıla kadar uzanabilecek bir zaman diliminde meydana geleceklerdir. Ama yoğunlukları, sıklıkları azalarak gidecektir. O yüzden de hani bir süre daha buna temkin olmakta fayda var.
Yaralarımızı sarıyoruz. Bu depremlerin de en kısa zamanda son bulmasını diliyoruz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza
Ben
katıldığınız için.
teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa. İyi
Hoşça
yayınlar
kalın.
diliyorum. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Kaypak telefon hattımızdaydı.
Depremi işte sabah duyduk. Ben hemşireyim Fransa'da. Gurbetçiyiz biz. Gelmek istedim. İşte Türkiye'ye gelip burada hemşirelik yapmak istedim. Yardım etmek istedim. İnsanlar her şeye rağmen yine de gülümseyebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Hani bizim milletimizin sabrını gösteriyor. Sükunetini gösteriyor. Bu çok güzel bir şey ama biz onların yerinde olsak böyle olamazdık. Ona eminim yani.
Sevgili dinleyenler, Güne Bakan devam ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Furkan Kahraman stüdyomuzda hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Yani iyi diyeyim diyebilmenin zor olduğu bir dönemden geçiyoruz tabii ki. Hamdolsun. Allah kalanlara sabırlar baş
Amin.
eylesin. Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz inşallah. Rabbim bir daha böyle bir acıyı milletimize, devletimize göstermesin. Böyle
Amin.
bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin bildiği üzere. Hayırlısı olsun inşallah. Allah inşallah bizlere buradan iyi dersler çıkartıp bundan sonrası için de iyi şeyler yapmayı nasip etsin.
Amin. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz,
Evet.
toparlanmaya
Evet.
çalışıyoruz. Derken bir deprem daha meydana geldi dün akşam.
Evet. Evet, maalesef.
Ölü ve yaralılarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz vefat edenlere. Yaralılarımız da en kısa zamanda
Amin.
şifalar
Amin.
diliyoruz. O bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Evet.
Canla başla, cansiperane, kendilerini ön planda tutarak gece gündüz çalışıyorlar. Aynen. Onların da can güvenliği söz konusu.
Kesinlikle.
Burada
kesinlikle.
İş sağlığı ve güvenliği ön plana çıkıyor.
Evet.
Onların iş sağlığı ve güvenliği ne durumda? Deprem sonrası müdahalede çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda neler söylersiniz?
Evet. Şimdi öncelikle biz tabii dernek olarak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzle devletimizin bir kurumuyla çok yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız daha depremin olduğu ilk an itibariyle tüm birimleriyle sorumluluk alanları çerçevesinde hemen irtibat kurdu. Biz de STK'lar olarak bize ne düşüyorsa kendileriyle irtibat kurup biz de orada elimizden geldiğince ne yapabiliriz bunun üzerine çalışmalar yürüttük. Ama Sayın Bakanımızın talimatıyla orada olan ekiplerimiz, Vedat Bilgin Bakanımızın talimatıyla orada olan ekiplerimiz iş sağlığı ve güvenliği alanında orada yapılması gereken orada mevcut çalışanların daha sağlıklı ve daha güvenli bir alanda çalışabilmesi için ne yapması gerekiyor? Onunla ilgili gerekli müdahaleleri yapıyorlar, gerekli önlemleri alıyorlar, yönlendirmeleri yapıyorlar. Bir yandan biliyorsunuz bu işin koordinasyonunda olan bir kurum var, AFAD'ımız. AFAD'ın altında onunla protokol halinde olan bir sürü STK var, kuruluşlar var. Bu kuruluşların veya yurt dışından bize yardıma gelen arama kurtarma faaliyeti yapanlar var. Bunların tamamının bir koordinasyonundan sorumlu bir kurul var. Biz de tabii Çalışma Bakanlığı'nın uhdesinde onun yönlendirmesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün değerli Genel Müdürümüz Muhittin Bilge var. Genel Müdürümüzün talimatları doğrultusunda elimizden ne geliyorsa orada yapıyoruz. Burada tabii önemli olan Genel Müdürlüğümüzün yönlendirdiği oradaki ekiplerin sağlık ve güvenlik yönünde nasıl bir koordine yaptıkları. Burada malumunuz bir arama kurtarma faaliyeti yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetinin kendisi başlı başına aslında bir risktir. Bir risk altında çalışıyor orada çalışanlar. Bu risk dediğimiz şey iş sağlığı ve güvenliği açısından bir potansiyel barındıran kendi içinde bir olma olasılığı yüksek olan bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bir enkazın üzerinde bir enkaz kaldırma çalışması ya da bir arama kurtarma faaliyeti geçtiğimiz haftalarda yürütülürken çok ciddi ekiplerin olduğunu gördük. Hepimiz televizyonda buna şahit olduk. Ekiplerin her birinin içerisinde çalışanların belli görevleri var. Bu görevlerden bir tanesi aslında en önemlisi de bu işin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi. Bir tozlu bir ortamda çalışıyorsunuz. Sürekli olarak bir toza maruziyet var.
Hı hı.
Bu tozun bazı eski binalar açısından Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir açıklama yaptı. %98'i 2000 yılı öncesi binalar dedi yıkılan binaların. Böyle bir aslında bir ortamda bir asbest tehlikesinden de bahsedebiliriz eski binalar açısından. Bu eski binalardaki bu asbest tehlikesini minimize etmek için burada ciddi bir önlem alınması gerekiyor. Ama orada bir can hıraş kurtarma anında tabii ki alabileceğiniz en iyi, en verimli, en optimum önlemi almaya çalışıyorsunuz. Burada Genel Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çok ciddi manada bir kişisel koruyucu donanım maskesinden ayakkabısına, baretine kadar oradaki ekiplere sağlamış durumda. Oradaki ekiplerin kendilerinin de zaten böyle şeyleri var ama Çalışma Bakanlığı'nın da oraya bir hibe olarak gönderdiği kişisel koruyucu donanımlar var. Bunların tamamen giydirilmiş kişilerin üzerinde toz maskesinden gözlüğüne, kulak tıkacından işte sert burunlu ayakkabısına, kaskına, işte baretine kadar hatta reflektörlü yeleğine kadar ciddi bir önlem alınması gerekiyor. Bir de bu enkazın altına giren çalışanların, bu arama kurtarma faaliyetini yürütenlerin aslında dikkat etmesi gereken de bazı önemli hususlar var.
Evet. Biz daha önceki programlarımızda da konuştuk asbesti. Ama bilmeyen dinleyicilerimiz için bir daha söylemek gerekirse asbest nedir? Nasıl, sağlığa nasıl zararları var?
Asbest bir toz. Asbest bir zehirleyici bir toz değil. Asbestin belli bir miktar solunabilir bir asbest durumundan bahsederiz. Bununla ilgili bazı maruziyet değerleri vardır. Yönetmeliklerde mevzuatta belirlenmiş. O maruziyet değerlerinin üzerine çıktığında çok ciddi manada ciğerleri doldurup tekrar geri döndürülemez bir hastalığa neden olduğu için zararlı bir toz. Asbest aslında çok iyi bir kıvam sağlayan işte o dönemin şartlarında bir yapı malzemesi olarak bir tozun içine, işte çimentonun içine katıldığında çok ciddi bir kıvam sağlayan ya da o borularda özellikle kullanıldığını biliyoruz. o dönemlerde. Artık kullanılması şu dönemde yasak tabii, kullanılmayan bir şey. Ama o dönemde kullanıldığı için çok eski dönemlerdeki binalarda bu kentsel dönüşümde de bir problem olarak ortaya çıkmıştı. Belediyelerimiz bunun üzerine ciddi manada eğilmişti. O binaların yıkımında özel güvenlik önlemleri alınması gerektiği söylenmişti. Burada da aslında bir problem olarak ortaya çıkıyor. Ama gerekli önlemlerin alınması için tüm devlet kurumlarımız orada bir yönlendirmeleri yaptılar. AFAD koordinasyonunda ve Çalışma Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle gerekli önlemlerin alındığını orada söylemeliyiz. Bazı kristal silis gibi işte havada işte cam tozları da olabilir. Çünkü tuzla buz olmuş durumda bazı şeyler. Bunların da zararı olduğundan biliyoruz. Bu anlamda hani hem gözeneklerden sadece solunma değil, gözenekler cildin üzerinde, gözeneklerden de geçebilecek küçüklükte tozlardan bahsediyoruz. Bu tarz tozlara maruziyet kalınmaması için çalışma süresinin sınırlandırılmasından, kişilerin çalışma süresinin sınırlandırılmasından bu tarz faaliyetlerle çalışacaklara özel güvenlik tertibatı sağlanmasına kadar bir dizi önlem gerektiren bir şey. Bu anlamda aslında önemli. Aslında bundan sonrasında belki daha da önem kazanacak. Çünkü enkaz artık bir yıkılmış bir binanın kaldırılıp ortamdan uzaklaştırılmasına gidecek. Burada aslında daha büyük bir önem kazanacak. Bundan sonrası için, yani arama kurtarma faaliyetinin içinde değil ama yıkılan binanın kaldırılması sırasında bu hususlara artık daha da dikkat edilmesi gerekiyor olacak. Bir de aynı zamanda ortamda iş makineleri, iş ekipmanları çalışıyor. Bunların da sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması önemli. İş ekipmanlarından bahsederken geçtiğimiz günlerde oldu. Haberlere yansıdı. Bir vinç operatörünün yanlışlıkla bir kişinin hayatına sebep olacak bir manevra yapmasından dolayı bir kişi hayatını kaybetti. Bunlar tabii önemli noktalar. O can hıraş noktada kendi sağlığımızı düşünmediğimizde o enkaz altında kalanı da çıkarabilecek pozisyonda olmuyoruz. Dolayısıyla öncelikle kendi güvenliğimizi, sağlık ve güvenliğimizi sağlayacağız. Kendimize emniyetli bir alan alacağız. Sonra aşağıdaki enkaz altındaki kişilerin çıkarılması faaliyetlerine bakmamız gerekiyor. Bu noktada aslında iyi bir organizasyon, iyi bir koordinasyon çok büyük bir önem taşıyor.
Evet. Bu deprem bize en kötü senaryolara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini bildirdi.
Evet.
Kamu kurum kuruluşlarındaki, iş yerlerindeki durumu nasıl değerlendirirsiniz? Binalarımız depreme dayanıklı mı? Hazır mıyız? Neler yapılmalı bu konularda? Neler söylersiniz?
Aslında kamu kurum ve kuruluşları dediğimizde gerçekten şuna şahit oluyoruz. Biz de bunların içinde yer alan insanlar olarak söylüyoruz. Gerçekten çok sıkı bir denetim içerisinde geçiyor. Burada aslında daha çok oturma amaçlı üretilen binalarda yaşanan sıkıntılardan bahsediyoruz. Deprem bölgesinde de şahit olduk. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çok ciddi önlemler alındığını gördük. Bazı yeni yapılan özellikle şehir hastanelerimizdeki o deprem izolatörlerinin ne kadar yerinde bir önlem olduğunu bir kez daha gördük. Bu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın o vizyonuyla ortaya koyduğu şehir hastanelerinin kurulumu esnasında da ne kadar önemli, çok çok büyük bir hizmet veren kuruluşlar. Bu kamu kurum ve kuruluşlarının da kendi içerisinde yapması gereken, bazı atması gereken adımlar olduğunu da biliyoruz.
Hı hı.
İş yerlerinin aslında uyması gereken bazı hususlar var. Bununla ilgili mevzuat 2013 yılında yeniden güncellendi. Tüm uluslararası norm ve kurallara uygun bir şekilde acil durumlarla, afetle mücadeleyle ilgili yönetmelik Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu yönetmeliğin aslında kendi içinde bir afet yönetimi tutarlılığına sahip olduğunu görüyoruz. Bu işin planlanmasından, oluşturulacak ekiplerin organizasyonundan, daha sonrasında bir afet durumu gerçekleştiğinde yapılması gerekenlerin tatbikatına kadar ve sonra kendimizi güncelleyip bu planı tekrar gözden geçirmesine kadar oluşturulan bir yönetim sistemi aslında kurulu. Acil durum planlarının içerisinde var. İş yerleri aslında buna daha hazırlıklıydı. Ama tabii depremin olma saati daha gece saatlerinde olduğu için biz iş yerlerinden şu an bahsetmiyoruz, konuşmuyoruz tabii ki. Ama iş yerlerinin, halihazırda çalışan iş yerlerinin depreme daha hazırlıklı olması için öncelikle bina yapılaşmadan başlayıp sonrasında bu işin organizasyonu, sonrasında olası bir Allah korusun acil durum, bir afet durumunda bu işin altından nasıl kalkabileceği, sonrasında bu arama kurtarmayla nasıl çözülebileceği ile alakalı bu adımların tamamen takip edilmesi gerekiyor. Çok değil, Kasım ayı içerisinde yanlış hatırlamıyorsam tüm Türkiye'de bir genel bir tatbikat yapıldı biliyorsunuz.
Evet.
Çök kapan tutun şeklinde bir sloganı da vardı. Bu aslında çok önemli bir şeydi. Biz gündelik hayat içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 1857'de yapılmıştı. Aslında gündelik koşturmacanın biraz dışında olduğumuz bir zamandaydı. Ama buna rağmen ülkecek ne kadar dikkate alındığını, bu ülke olarak biz bunu ne kadar dikkate alıp bu tatbikatta neler yapmamız gerektiğini, kendimizi ne kadar sorgudan geçirdiğimiz tekrar gözden geçirmeliyiz. İş sağlığı ve güvenliği önemli bir şey vardır. Keşke demeden önce diye. Hı hı. Aslında şu an tam o noktadayız. Keşke demeden önce yapmamız gerekenler vardı. Bunları yapabilseydik şu an belki bu acılardan bahsetmiyor olurduk. Ama inşallah devletimiz büyüktür. Milletimiz bizim bu anlamda kadim bir millettir. Daha iyi ne olması gerektiği ile ilgili bundan sonra konuşuyor olacağız. Şimdi yaraları sarma vakti. İnşallah daha da güzel günlerde, daha sağlıklı ve güvenli günlerde buluşacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Sayın Kahraman, çok önemli dersler çıkarmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bundan sonra yapacağımız binalar depreme nasıl dayanıklı olmalı? Evet. Bunun üzerine çok kafa yormamız
kesinlikle,
gerekiyor.
Kesinlikle.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Böyle önemli bir konuda önemli bir bilgilendirme yapmaya fırsat sunduğunuz için.
Deprem bölgesinde iş sağlığı ve güvenliğini, iş yerlerinde afet yönetimini konuştuk. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Furkan Kahraman stüdyo konuğumuzdu.
Altaylardan Balkanlara.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Altaylardan Balkanlara köşemizde devam ediyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, merhaba.
Tarihte önemli depremleri konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maraş, Hatay, İstanbul ve Orta Anadolu depremlerinin ve etkilerini ele alacağız. Depremlerin sosyal, stratejik ve demografik etkilerini ve bununla beraber yaşanan göçleri, ki şu anda bölgeden de çok yoğun bir göç var Anadolu'nun çeşitli yerlerine. Hatta Suriyeliler de ülkelerine dönüyor. Binden fazla Suriyeli de ülkelerine göç etti. Evet. Bu bir doğal afet elbette. Tabii. Fakat almamız gereken önlemler var. Binalarımız depreme dayanıklı mı değil mi? Bunları hep konuşuyoruz. Hep söylüyoruz zaten. Binalar deprem öldürmez, binalar öldürür. Ne kadar dayanıklı olduğu önemli. Nasıl tedbirler almamız gerekiyor? Tarihte bunların örnekleri var mı? Sizden dinleyelim.
Tabii deprem yeryüzünün hareketleri açısından baktığımızda bazı coğrafyaları daha fazla kendisinden nasiplendiriyor. Deprem odaklı bir kavram üzerinden konuşursak, ülkemiz kıtalar arası bağlantı noktasında bulunan ve bu bağlantı noktasının kırıklar, canlı hareketler yaşattığı bir deprem hareketliliğine sahip. Çok hareketli bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bunu bütün jeoloji alanında çalışan uzmanlar, araştırmacılar, sismologlar söylüyorlar. Gerçekten Anadolu'muzun doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde etkilenmez dediğimiz bir yer mümkün değil. Bu gerçek bir tarihi vakadır ve süreklilik arz ediyor. Yani gelecekte de depremler olacak. Bu bir gerçek. Deprem gerçeği diyoruz. Avrupa da buna dahil aslında. Avrupa ile Amerika kıtası arasındaki hareketlenmeler açısından biraz uzaktan başlayarak yakına bir atıfta bulunmak istiyorum. Özellikle Orta Çağ ve Yeni Çağların en büyük devletlerinden ve geniş imparatorluklarından kabul edilen Portekizliler, Amerika kıtasının keşfinde ve Avrupa, Afrika ve yeni kıtaların keşfinde önemli bir siyasi güç idiler. Hı hı. 1755 yılında başkent Lizbon'da oluşan 9 şiddetindeki büyük depremde, başta Lizbon olmak üzere bütün Portekiz kıyı şeridi şehirleri, İspanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda'nın bir kısmı, Fransa'nın sahil şeridi hem karasal olarak yıkıldı hem de büyük bir tsunami ile su altında kaldı. Aynı zamanda da bugünkü Fas ve Cezayir'e kadar olan büyük bir tsunami yaşandı. Ve bu depremde ölen sayısı tahmin edilebiliyor sadece. Yani yüz binlerle ifade ediliyor. Sadece kara kısmında ölenlerin sayısını tarih kaynakları 30 ila 50 bin arasında yazmışlar. Ama tsunami'de ölen sayısını bilemiyorlar. Çünkü Atlas Okyanusu'nun altında oluşan büyük bir fay hattındaki hareketlilik söz konusu ve tsunami gerçekleşiyor.
Dünkü deprem sonrası da bir uyarı yapıldı. Evet. Sahil şeridinden uzak kalınması yönünde. Çünkü su 50 santimetre yükselmiş.
Depremler bazen başka depremlere de sebep olabilir. Başka doğal afetlere de sebep olabilir. Bundan dolayı uyanık olmak, bilmek, bilinçli hareket etmek gerekiyor. İşte volkan patlar mesela bir yerde. Ki tarihte çok olmuştur. Volkan dağının yakınındaki deprem fay hattı hareketlenir. Ve en yakın bir zamanda da bir bakarız ki ona bağlanan, yani volkanizma hareketliliğine bağlı olarak bir deprem gerçekleşir. Aynı fay hattı üzerinde. Böylece biz deprem ile volkanizma hareketleri ve magma hareketleri arasındaki geçit yerlerini dünyada baktığımız zaman biliyoruz. Yani jeoloji bilimi bu konuda sabittir ve giderek de gelişiyor. Sismik hareketler. Yani sismoloji kelimesine baktığımız zaman sarsıntı hareketleri demektir. Sismos dediğimiz şey titreşimi, sarsıntıyı ya da eski bizim dilimizdeki tabirle zelzeleyi, zilzalı bildiren bir bilimdir. Sismoloji diyoruz. Anadolu'nun sürekli bir sismik yoğunluk taşıyan yerlerine baktığımız zaman bazı şehirlerimiz burada öne çıkıyor tabii tarihsel olarak da. İşte canlı olarak yaşamakta olduğumuz deprem Maraş, Hatay ve bu Kuzeydoğu Anadolu'da bağlantı noktası olarak Erzincan, Malatya hattından bağlantı gerçekleştiren Kuzeydoğu Anadolu fay hattı gerçekten tarihte çok büyük yıkımlar yaşamış ve canlı olarak da üzerinde yaşadığımız olayların bir kırılma gerçekleşmesiyle afetlere neden oluyor. Bu afetlerden en büyüklerin içerisinde dikkatimizi çeken birkaç şeyi hemen vurgulamamızda yarar var. Her defasında büyük yıkımlar var depremlerde. Ancak depremlerde dağlık alan ve zemin açısından etütleri yapılmış ya da zemin açısından ne kadar kaygan da olsa yapı inşaatı açısından sağlam olan yerlerde ölü sayısının daha az olduğunu görüyoruz. Mesela 1114 yılındaki depremde Akdeniz'in kıyısındaki şehirler, Beyrut başta olmak üzere Halep'e kadar olan saha, Antakya, Maraş ve dağlık alandaki taş yapılar harcı sağlam değilse, bağlantı noktalara güçlü kurulmadıysa, kale burçları, Harran burcu, Urfa'nın 13 tane burcu 1114 yılındaki depremde yıkılıyor. Yani burada inşaat kalitesi açısından sorunlu olan bütün binalar yıkılmış. Kiliseler yıkılmış, camiler yıkılmış, ibadethaneler yıkılmış. Aynı şekilde Osmanlı döneminde gerçekleşen bu Maraş depremlerinde baktığımız zaman 1795 Maraş depreminde Maraş'taki ibadethanelerin tamamı, camilerin tamamının kubbesi çöküyor. Minarelerin birçoğu yıkılıyor. Ve şöyle bir tabir geçiyor kaynaklarda. Bundan sonra herhalde dua sesi duyamayacağız, ezan sesi duyamayacağız Maraş'ta. O kadar çok ölüm gerçekleşiyor diye bir ifade kullanılıyor. Tabii bu bir anlatım, gerçeği ifadeye sığdırma çabası. Deprem olağanüstü bir olay gibi anlatılır ama aslında doğal bir olay. Yani bir afet diyoruz, sıra dışı görüyoruz ama bir gerçek. Bu olacak, olmaya devam ediyor, olmuş.
Bu coğrafyanın kaderi.
Evet, bunu bilmemiz gerekiyor. Buna göre tedbirli.
Bunu hazırlıklı yaşamamız gerekiyor.
Yaşamak gerekiyor. Evet. Yani yağmur yağmış, sel geliyor diyoruz ama selin gelmesi muhtemel olan bir yere de ev yapmışız. Bununla doğal afetler silsilesi içerisinde benzeşimler gösteriyor. Ancak depremin sebep olduğu yeni depremler de var. Yani bu depremlere diğer doğal afetler diyoruz biz. Bunlar arasında mesela salgın hastalık türleri, mikrop ve buna benzer salgın hastalıklar, kıtlık, açlık, yani insanlarımız depremden sonra geriye kalan insanlar bir yardıma, bir suya, bir içeceğe, yiyeceğe, temizlik maddelerine muhtaçlar. Tarihte de böyle olmuştur. Mesela bu Maraş depreminden sonra bütün yapılar yıkılmış, yerle bir olmuş. Çadırlarda ve geçici barakalarda kalıyor insanlar. Çadırları halktan temin ettikleri, yani yakın bölgedeki halkın yetişebildiği kadar temin edilen geçici konaklar ve geçici göçebe çadırları mümkün mertebe geçici barınma yerlerini elde etmeye çalışmışlar. Bir de tarihteki depremlerin şöyle bir özelliği var. İletişimin hızlı olmadığı bir çağ. Yani orta çağda bir deprem alanında kaldınız. Size kaç gün sonra kim ulaşacak?
Tabii.
Nasıl haberiniz olacak?
Biz bu depremi sosyal medyadan tabii öğrendik önce. İnsanlar göçük altında yani kaldıklarında hemen Twitter'dan yerlerini, konumlarını bildirdiler.
Şu anda baktığımız zaman teknolojinin bize sunduğu çok büyük nimetler de var. Evet, fırsatlar tabii da var. Bu teknolojiyi biz deprem bölgesindeki insanlara yardım için ve insanlık namına kullanırsak, burada benim uyarım şuna, yani vicdanını kaybetmiş insanlara sesleniyorum. Depremde siz de olabilirdiniz, biz de olabilirdik, hepimiz olabilirdik. Orada bir kardeşimiz var. Kim olursa olsun bir insan var. Ve ona yardım için biz uyarımızı yapmamız gerekirken, bizim asıl vicdanımız bu iletişim çağında, bu teknoloji çağında vicdanını kaybeden bir mahluk gibi davranıyor.
Çok sayıda sahte ihbarlar maalesef geldi ve bunlar da arama kurtarma ekiplerini yani çok oyaladı.
Kurtarma ekiplerini perişan ediyorsunuz. Evet. Teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz siz böyle? Yani medyayı ya da başka araç gereçleri bu şekilde kullanmak kınanacak bir olaydır. Üzülüyoruz yani, ben bir bilim insanı olarak da her şeyden önce bir insanız. İnsan olarak da üzülüyorum bunu görünce. Yetiştiği anda haber, orta çağda bile insanlar o deprem zedeye, deprem bölgesinde kalmış, depremden etkilenen her türlü varlığa, canlı varlığa ulaşıp yardım etmek için canını ortaya koyuyor. Günlerce yol alarak bir ay boyunca gittiği yolu 3 günde almaya çalışan yardım ekipleri var orta çağda da. Hı hı. Yani komşu beldede deprem olmuş. İlk yetiştiğiniz yerde ulaştığınız canlıya imdat diyeceksiniz. Yani iletişim o çağda daha zordu, daha güçtü. Kış aylarında meydana geldiğinde deprem, mesela Maraş depremi çok ilginç. 2 tanesi kış ayında meydana geldi. Yine bu deprem de öyle. Afetlerin iklim şartlarına göre etki oranları da değişebiliyor. Kışın meydana geldiğinde, soğuk bir iklim bölgesindeyseniz ki öyle, Doğu Anadolu depremlerinde, İstanbul depreminde, kış aylarında meydana gelen depremlerde doğal olarak etki ve yardım açısından başka başka problemler ortaya çıkıyor.
Bu depremde çok ilginç olaylardan birisi de yolların çökmesi. O yüzden kısa zamanda ulaşılamadı. Helikopter gönderildi, hava muhalefeti nedeniyle ulaşılamadı. Yani tabii böyle sıkıntılar da yaşandı.
Ulaşım araç gereçleri çok önemli. Mesela telgraf çağında, telgraf telefondan önceki bir dönem, meydana gelen depremlerden bir tanesi İstanbul depremidir. İstanbul depremi diyebiliyoruz ama 1894 Büyük İstanbul depreminde basın da var. Yani gazeteler var. Gazetelerin manşetlerine baktığımızda şöyle haberler görüyoruz. İşte deprem denizin altında bir bomba patlaması sonucunda olmuştur. Muhtemelen ki bunu şu ülke yaptı, şunlar yaptı, bunlar yaptı gibi haberler sürekli dolaşmaya başlıyor. Bu çok nasıl diyelim, psikolojik harekattır bu. Bakın, bunu siyasi olarak bir ülkenin, toplumun başkentinde olan bir olay için ne yapılıyor? Başka ülkelerin yaptırması muhtemel, bu tarz haberler de var. Psikoloji etkisi, yani toplumun psikolojisini bozacak haberlerden de burada kaçınmak
gerekiyor. Psikolojik savaş.
Tabii depremle onun arasında bir alaka kurmaya çalışıyorsunuz. Bu nasıl bir amaç taşıyor?
Yani bir ülkenin üstünlüğünü kabul etmiş oluyorsunuz.
Kabul ettirmeye çalışan psikolojik harekat, psikolojik savaş taktikleridir bunlar. Bunlara karşı da dikkat etmek gerekir. Yani bu tarz haberler bugün daha farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor.
Sosyal medyada dikkat komplo teorileri çok
tabii
fazla.
Ki, ülkemizin, devletimizin, milletimizin birliği, bütünlüğü, yardımlaşması, dayanışması bazı düşman mihrakları rahatsız ediyor. Bunları deprem olunca parçalanır diye düşünüyorduk. Daha çok birleştiler gibi bir şey var. Buna karşı uyanık olmak gerekiyor. İnsan olarak biz her şeyden önce vicdanı önceleyen bir milletiz. Her zaman mahrumun ve mağdurun yanında koşan bir geleneğimiz, kültürümüz, inancımız ve devletimiz, milletimiz var. Bu öne çıkmıştır her zaman. Bu bakımdan baktığımızda gerçekten mesela büyük depremlerde, büyük felaketlerde hep el birliği etmesini bilmişiz. İstanbul depreminde Selanik'te yıkıldı, Romanya'da yıkıldı. Bosna'da da hissedildi ve orada da yıkılan, yani Ohri şehri yıkıldı Makedonya'da. İstanbul 1894'te İstanbul'da yıkılıyor ama Anadolu yakasında, Adapazarı'nda, Bolu'da, Erzincan'da, Elazığ'da aynı anda birbiri ardınca depremler oldu. 1894, 1895'te de Kuzey Anadolu fay hattı tek tek kırıldı Erzincan'a kadar. Yani arka arkaya depremler var burada. Neticede baktığımız zaman bugün de evet ardı ardına depremler oluyor. Ama tarihte de bu fay hatlarında birbiri ardınca bu şekilde depremler olmaya devam etti. Bu bir gerçek.
Evet.
Tarihsel veriler. Aynı anda birden fazla şehirde birbiri ardınca aynı yılda olmuş depremler de var. Depremlerin ekonomik hayatı etkileyen, sosyal hayatı etkileyen, siyasal ve başka başka amaçlarla kullanılabilecek başka afetlere sebep olması söz konusu olduğunu da bilelim. Buna karşı tedbirli olalım, uyanık olalım. İşte özellikle psikolojik harekat kısmı burada çok önemli. Basın üzerinden, medya üzerinden, haber kanalları ya da fısıltı gazetesi üzerinden diyebileceğimiz tarzda gerçekten kaynağı belli olmayan, bilimsel olmayan, delilsiz, böyle sansasyonel haber tarzında gerçekmiş gibi sunulmaya çalışılan pek çok şey dolaşıma sokuluyor. Buna karşı tedbirli, uyanık ve gerçek güvenilir belge ve bilgilere, kaynaklara başvurarak hareket etmemiz gerekiyor.
Kıymetli hocam, şimdiki binalara baktığımız zaman betonarme yapılaşmayı çok fazla görüyoruz. Çok katlı binalar var. Tarihe baktığımızda ağaç yapılar, ahşaptan, kerpiçten evler. Özümüze mi dönmeliyiz, özümüze dönme hareketi mi başlatmalıyız? Bu konuda neler söylersiniz?
Tabii doğal hayatın insan hayatıyla uygun biçimde birleşmesi gerekiyor yaşantı şartlarında. Yani deprem olan bölgelerin ve fay hattına yakın olan bölgelerin sismik hesaplamalarının çok iyi yapılarak zemin etütleriyle beraber inşaat tekniklerinin buna göre hesaplanması, uyarlanması gerekiyor. Kesinlikle buna katılıyorum. Yani hafif bir zemin malzemesi kullanmak gerekiyor. İnşaat malzemesi kullanmak gerekiyor. Bunun yanı sıra bir şey daha gerçekten yaşayarak görüyoruz, şahit oluyoruz. Az katlı ve sağlam inşaat kurallarına uygun şekilde yapılmış yerleşim yerlerinde yıkıntı ve ölüm vakaları daha azdır. Önemli olan milleti yaşat ki devlet yaşasın, insanlık yaşasın. Bu anlamda toplumumuzun, milletimizin, insanımızın canının kaybının azalması temel hedeftir. Maddi anlamda bir takım şeyleri de en aza indirmek, bu zemin etütleri ve inşaat tekniklerindeki tedbirlerle, yerleşim alanlarının uygun seçilmesiyle artırılacaktır. Yani burada kayıpların en aza indirilmesi söz konusu olabilecektir. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor ülke çapında. Şimdiye kadar olan afetlerin bize çok acı bir şekilde gösterdiği gerçekler bunlar. Defaatle göstermiştir. Ben gerekli tedbirlerin milletçe, devletçe alınmaya çalışıldığına inanıyorum, katılıyorum ve bunu da ifade ediyorum her zeminde, her yolda. Yani doğruyu burada hep birlikte milletçe başarmak zorundayız, gerçekleştirmek zorundayız. Bir başka şeyi burada hemen ifade edelim. Depremlerin sonrasında, yani ikincil, üçüncül anlamda söyleyeceğim şeyler var burada. Başka afetler dediğimiz şeyler arasında, yani mesela iklimsel anlamda, ekonomik anlamda ya da bir bölgede fakirlik, gıda yoksunluğu vesaire, işte açlıktan ölen insanlar da olduğunu görüyoruz vaktiyle ve göçlere neden olmak. Göç bir sosyal afettir bir yönüyle baktığımız zaman. Mülteciler sorunu dediğimiz bir sorun. Bu aslında savaşın sonucunda meydana gelmiş. Savaş veyahut da askeri çatışmaların bir etkisidir göç olayı. Ve son 100 yılda yaşanan göçlere baktığımız zaman ülkemiz göç alan bir bölge olarak varlığını sürdürüyor. Bununla birlikte deprem doğal afetler arasında en çok göçe neden olan, iklimden sonra gelen önemli bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu'daki şehirlerin nüfusunda depremden sonra sürekli azalma olmuş. Bununla ilgili tablolar incelendiğinde gerek AFAD'da gerekse bilimsel çalışmalar içerisinde bu tabloları görebiliyoruz. Başta bu fay hattı üzerindeki Doğu Anadolu'daki sıcak fay hatları ve hareketlenmeler bölgesinde olmak üzere deprem olan yerleşim yerlerinden nüfuslar büyük şehirlere kaymış. Ama bu büyük şehirlerde deprem üzerinde, deprem bölgesi üzerinde. Yani Anadolu'da şunu ifade edebilirim. Depremden kaçıp güvenli bir yer diye sığınabileceğiniz bir liman neredeyse orantısal olarak bakarsak çok az, yüksek platolar ve dağlık bölgelerde bulunuyor. Oralarda da şöyle bir durum var. İkinci ve üçüncü dereceden deprem bölgesi. Yani mesela Ankara ve çevresi diyelim. Buralarda da fay hatları var. Ancak plakalar içerisinde kalan fay hatlarındaki depremlerin oluş tarzları biraz daha farklı oluyor. Veya şiddetleri daha az olduğu görülmüş. Bununla birlikte deprem olmaz diye bir şey yok. altının üzerinde depremler bu bölgelerde de çok oldu. Afyon'da, Konya'da, Kırşehir'de, Niğde'de defaatle depremler var. Tokat hattı üzerinde, Kastamonu ve civarında. Yani Anadolu'nun hemen hemen her bölgesinde plaka arası kırılmalarda söz konusu olabiliyor. Ve depremler buralarda da gerçekleşebiliyor. Neticede göç tek çözüm değil. Yeni afetlere de sebep olabiliyor. Yani sosyolojik anlamda başka sorunlara, psikolojik anlamda başka nedenlere sebep olabiliyor. Başka hastalıklara neden olabiliyor diyebiliriz. Buna kalıcı, sürekli çözüm üretmenin yolları var. Bunlar üzerine çalışmak gerekiyor. Yani bu deprem olan bölgelerdeki yerleşimi daha sağlıklı, yakın bir zemin bölgesine taşımak ve oradaki hayatı, sosyoekonomik hayatı ve tabii ki toplum hayatını bir standarda taşımak gerekiyor. Böylece biz göçü de en aza indirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hatta bu deprem olan bölgeler göç alan bölgeler çoğunlukla baktığımız zaman. Yani Hatay göç almıştır, Adana göç almıştır, Osmaniye, Ceyhan hattı, Maraş hattı buralar göç alan yerler. Hatta Güneydoğu Anadolu'daki Şanlıurfa, Batman hattına bakarsak nüfusu artmıştır. Petrol bölgesi Batman mesela. Nüfusu petrolden sonra en az bir 20 kat artmış bir bölgedir baktığımız zaman. Dolayısıyla burada bizim tedbirli hareket ederek güvenilir kaynaklardan faydalanarak hareket edip ona göre yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Depremler hayatın acı gerçeklerinden birisi. Bu gerçekleri hazırlıklı şekilde yaşamamız gerekiyor.
Aynen. Bu takdirde toplum olarak, millet olarak daha huzurlu, daha bu afetlere karşı güvenli bir ortamda olacağız. Tarih bize bunu söylüyor, söylemiş ve söylemeye devam ediyor.
Tarihte pek çok örneği var. Evet. Bugün de yaşıyoruz.
Evet. Maalesef.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, Altaylardan Balkanlara köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerleydi ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Güne Bakan Deprem Özel.